Herkese merhaba, ben Burak Şolt. Bu videoda son zamanlarda fiyatın oldukça düşmesiyle beraber kimi kullanıcıların aklına takılan bir soruyu cevaplayacağız. O soru da şu: iPhone 5S hala alınır mı? Apple TikTok stratejisiyle hali hazırdaki iPhone 5'ini özellikle parmak izi okuyucusu, çift ton flash gibi donanım ve ufak estetik değişiklikleriyle güncellemiş, 64 bit yonga setli ilk telefon sloganıyla iPhone 5S'i tüketicilerle buluşturmuştu. Stratejinin neticesinde dönemin akıllı telefonlar arasında 5'inç üzeri LG G2, Nexus 5 ve özellikle 5.7 inç ekranlı Note 3 gibi telefonlar varken, Apple biz baş parmağınızın hakim olabileceği telefonlar geliştiriyoruz söylemini sürdürmüş olmuştu. Apple küçük ekranlı telefonları tercih etmeyi sürdüren kullanıcı kitlesi için daha geçtiğimiz aylarda dışarıdan bakıldığında 5S ile birebir ama donanım tarafında çok daha güçlü iPhone SE'yi piyasaya sürdü. Satış rakamları etkileyici olmasa da hedeflediği kitleyi memnun eder bir telefon ortaya koydu şahsen, ancak fiyatı pek de küçük olmadı. Fiyatı da çıkış fiyatına kıyasla iyice düşmüşken küçük telefon sever biri olarak hala iPhone 5S alınır mı? Aynı fiyattaki diğer akıllı telefonlara karşı neler yapabiliyor? Bu soruları cevaplamadan önce iPhone 5S'i tanıyalım biraz. iPhone 5S, gümüş, şampanya ve uzay grisi renk seçeneğiyle Apple'ın alüminyuma geçiş sürecindeki ikinci telefonu. Kalıplaşmış iPhone çizgilerinin sürdürüldüğü, malzeme kalitesi yüksek, elden kaymaya meyilli alüminyum bir kasa, ancak 12.4 cm boy, 5.9 cm en ve 7.6 mm kalınlığıyla telefonu tamamıyla kavrayabiliyorsunuz. Elinizdeki 112 gram ağırlığındaki telefona tamamen hakim olduğunuz hissini alabiliyorsunuz. Sol tarafında ses ayarı butonları ve sessiz modu kilidi var. Sağ tarafında ise nano sim kart yuvası bulunuyor. Yuvarlatılmış kenarların başlangıcında sinyallerin geçmesini kolaylaştıran plastik hatlar var. İstanbul'da gerçekleştirdiğim günlük testleri ve Tekirdağ'dan Kartal'a yaptığım ufak yolculuk süresince şebeke çekiminden yana sıkıcı bir şey yaşamadım doğrusu. Alt tarafta ise 3.5 mm jack, mono hoparlör, lightning girişi ve mikrofon bulunuyor. Jack üzerinden 16 bit 44 kHz ses çıkışı alınabiliyor. Kutudan çıkan başarılı EarPods kulaklıkları dışında yine kaliteli kulak içi kulaklıkları rahatlıkla besleyebiliyor. Hoparlör sesi gayet berrak ve detaylı. Tok tonları gayet hoş. Maksimum sesi yeterli, iyi arasında diyebilirim. Ses tarafı Apple'ın çizgisinden şaşmadığı bir konu zaten. Cihazın ön yüzü ve ekranına gelelim. 4 inçlik aslında IPS LCD ama Apple'ın Retina olarak adlandırdığı ekran 1136x640 çözünürlüğünde. Günümüz Android telefonlarıyla kıyasladığımızda minnacık ve düşük çözünürlükte bir ekran var karşımızda. Ancak minnacık ekranda bu çözünürlük 326 ppi piksel yoğunluğuna denk geliyor. Ekran kasa oranı ise %60 civarında. Ekran boyutu ve çözünürlük oranı sayesinde gayet net görünüyor ekran. Renklerden yana memnuniyetsizlik yaratacak bir şey hissetmiyorsunuz. Canlı renkler var. Bakış açıları tarafında halifi kadar başarılı değil belki ama arada dağlar kadar da fark yok hani. Ekstrem açılardan zorlarsanız evet fark var diyebilirsiniz. Telefona güç veren donanımların başında Apple A7 Yonga seti üzerindeki çift çekirdekli ve 1.3 GHz hızında çalışan Cyclone işlemcisi ve GPU tarafında da 4 çekirdekli PowerVR G6430 var. Ek olarak M7 hareket işlemcisine yer verilmiş. Bu işlemci sadece hareket bilgilerini işliyor. Genel paketin güç tüketimini azaltmış oluyor. Modem tarafında Cat3 modem var. 100 megabit bölü saniye indirme ve 50 megabit bölü saniye yükleme hızlarını destekliyor. 4.5G'nin kağıt üstündeki hızını destekleyecek kadar hızlı değil. 1 GB RAM ve 16 GB bellek eşlik ediyor sisteme. Açıkçası bu videonun yayınlandığı tarihte 32 GB'lık versiyona erişmek güç. Zira 5S artık Apple'ın resmi sitesinde satılmıyor. iPhone SE 5S'in yerini aldı. Yonga setinin performansını sınamak için güncel Antutu sürümüyle skor aldım. 62 bin puan küsürlük bir sonuç elde ettim. Android tarafında mesela LG G4-2 Snapdragon 808'in 6000 puan kadar gerisinde kalıyor. Peki gerçekten öyle mi? Sentetik testlerden sıyrılıp Real Racing 3 gibi bir oyuna girdiğimizde aslına bakarsanız uzun süre G4 kullanmış biri olarak 5S'in daha akıcı olduğunu söyleyebilirim. Zira sentetik testte bir miktar geride gözükse de çok daha az pikselle meşgul olduğu için daha akıcı kalabiliyor. Günlük kullanımda ılıyan, rahatsız etmeyen telefon uzun oyun maratonlarında ciddi ısınabiliyor, 15-20 dakikada maksimum ısısına ulaşıyor. Telefonun genel performansından bahsedelim biraz. iOS arayüzü her zaman olduğu gibi akıcı çalışıyor. Akıcı ve hızlıyı karıştırmayalım. Zira aslında örneğin bir Facebook uygulaması günümüz bir akıllı telefonundaki kadar hızlı açılmıyor. Animasyonlar uzun ve akıcı gerçekleştiği için hızlı olduğu izlenimini uyandırıyor. Ama her uygulamada böyle mi peki? Hayır, zira kamera uygulamasının veya temel uygulamaların açılış hızları son nesil bir telefonunki kadar hızlı. Hızla kamerayı açıp anı yakalamak için geç kalmadığını söyleyebilirim iPhone 5S'in. İncelemeyi yaptığım tarihe dek son iOS güncellemesini dahi alan bir telefon var elimizde. Güncellemelerin artısı eksisi tartışılır ancak güncelleme konusunda titiz kullanıcıları memnun edecek bir detay. Kamera paketinin detaylarına inelim. Arka tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip otofokuslu bir kamera var. Çift ton flash ile desteklenmiş. 1080p 30 kare saniye ve 720p 120 kare saniye ağır çekim video çekebiliyor. Ağır çekim video anlamında segmentinde benzeri bir performans sunabilen başka bir telefon yok şahsi kanaatimce. Ön tarafta ise 1.2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına sahip bir öz çekim kamerası var. 720p 30 kare saniye video çekebiliyor. Arka kameranın 8 megapiksel olması kabul ama öz çekim kamerasının 1.2 megapiksel olması ise kağıt üstünde ürkütücü görünüyor bile denilebilir. Ve bu kameranın aynısı iPhone SE'de de mevcut. Peki niye ve nasıl? Arka kameranın çektikleriyle başlayalım. Fiyat segmentine göre gayet hızlı odaklanan 8 megapiksel kameranın aydınlık ortamlarda çektiği fotoğraflar cihazın kendi ekranında gayet net görünüyorlar. Instagram benzeri sosyal ortamlarda fotoğraf paylaşırken içinize siniyor paylaştığınız fotoğraf. Işık biraz azaldığı vakit çektiğiniz fotoğrafları biraz da büyük bir ekranda değerlendirmeye başlayınca fazlaca noise miktarı göze çarpıyor. iPhone 5S aydınlık ortamlarda fiyatı segmenti telefonlarda olduğu gibi iyi fotoğraf çekiyor ama yedekleyip depolanacak cinsten değiller pek. Video tarafında ise çok daha iyi bir sonuç ile karşı karşıyayız. Farklı ışık sahnelerine adapte olabilme tarafında gayet iyi. Full HD'nin hakkını verebilen bir netlik elde edilebiliyor. Ses kaydı da bir o kadar başarılı. Video kaydı tarafında beğenimi kazandı diyebilirim. Öz çekim kamerasına gelelim. Bu tarafta da aydınlık ortamlarda 1.2 megapiksel olduğuna inanmayı güçleştirecek sosyal ortamlarda paylaşılması fotoğraflar çekebildiğimi belirteyim. Işık dengesi çoğu zaman iyi, detay seviyesi çok yüksek değil haliyle. Ama renk geçişleri başarılı. Genel olarak değerlendirince de başarılı bir sonuç ortaya çıkıyor. Işığın biraz azaldığı ortamlarda noise miktarı hem kendi ekranında hem de başka bir ekranda fotoğrafı incelerken kendini hissettiriyor. Video performansı da fotoğraf performansıyla eş bir tablo sergiliyor. Sosyal ortamlarda müteessir olmadan paylaşabileceğiniz videolar çıkıyor ortaya. Açıkçası ışıklı ortamlarda çektiği fotoğraflar bu kameranın aynısının neden iPhone SE'de de kullanıldığının kanıtı niteliğinde. 1560 mAh lityum polimer batarya iPhone 5S'in zayıf halkasını oluşturuyor. Telefonu genel olarak hemen hemen tanıdık aslında. Dengeli bir telefon gördük ancak batarya performansı bu telefonu bacağından tutup aşağı çekiyor adeta. Saat sabah 7.30 gibi şarjdan çektiğim telefonla yoğun kullanım gerçekleştirdim. Çevrim içi Spotify ile müzik dinledim, internette surf yaptım, AliExpress uygulamasında zaman geçirdim. Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarında takıldım. Bu sırada mail senkronizasyonu açıktı. Ekran ışığı ise sabit olarak %50'ye ayarlıydı. Böyle bir kullanımda telefonun bataryası öğlen saat 3'e yaklaşırken bitmek üzereydi. Hafif kullanımla akşamı görmek mümkün belki ama telefonu yoğun kullanan birisiyseniz eğer iPhone 5S günün yarısını dahi tamamlayamıyor. Bir power bank şart doğrusu. iPhone 5S'i karşılaştıralım ancak boyutları itibarıyla Android tarafında aynı boyutta karşılaştırabileceğimiz bir telefon kalmadı desek yeridir. iOS tarafında ise sadece iPhone SE var. 4 inçlik nispeten güçlü ve işini kotarabilen bir telefon arıyorsanız eğer başka seçenek yok gibi görünüyor. Bu yüzden kompaktlık açısından benzeşen ve en azından fiyat anlamında karşılaştırılabilecek telefonlara yer vereceğiz. iPhone 5S'in satış fiyatı bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 1200-1350 TL arasında geziyor. Bunu da not ederek karşısına konulabilecek telefonlara bakmaya başlayalım. Samsung Galaxy A3 Exynos 7580 Yonga setine sahip 4 çekirdekli ve 1.5 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor. 1,5 GB RAM, 4,7 inç boyutunda 720p Super AMOLED ekrana ve f1.9 diyafram değerinde 13 megapiksel arka, 5 megapiksel öz çekim kamerasına sahip. Arka kamera Full HD video kaydı alabiliyor. Cat4 sınıfı modemle gelen telefonun micro SD kart ile hafızasını arttırabiliyorsunuz. Android'in 5.1.1 sürümüyle kutusundan çıktığını da ekleyelim. Malzeme kalitesi olarak da benzeşen ürünün fiyatı 1100 TL civarında. iPhone 5S kadar kompakt ve yazılım anlamında güncel değil, ancak tasarımı ve özellikle batarya süresiyle 5S'in yerine tercih edilebilir bir telefon Galaxy A3. Detaylı incelemesine sitemizden ulaşabilirsiniz. İster istemez 5 inç sınıfına kayıyoruz, zira benzer fiyatta 5 inç altı karşılaştırılabilecek pek telefon yok. Sırada Huawei P8 Lite var. Kirin 620 Yonga seti içerisinde 8 adet 1.2 GHz hızında çalışan Cortex A6 çekirdeği bulunduruyor ve Cat4 modeme sahip. 5 inç ekranda 720p çözünürlük sunan telefon 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza ile desteklenmiş. F2.0 değerinde 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel öz çekim kamerasına da sahip. Full HD video kaydı alabiliyor. Alüminyum kasası ve tasarımıyla iPhone serisiyle benzeşen telefon 2200 mAh batarya ile destekleniyor. Android 5.02 ile kutusundan çıkıyor ve Huawei'nin güncelleme takvimi genelde biraz geç işliyor. Ancak 8-900 liralık fiyat etiketi, malzeme kalitesi ve tasarımı P8 Lite'i tercih edilebilecek bir telefon haline getiriyor diyebilirim. Sony Xperia M5, iPhone 5S'ten yaklaşık 100 lira daha pahalı. 1350 TL civarında, ancak rekabet anlamında 5S'in önünde ve tercih edilesi en güçlü seçeneklerden. MediaTek'in Helio X10 çözümüyle geliyor. İçerisinde 8 adet 2 GHz hızında çalışan Cortex A6 çekirdeği var. Senaryosuna göre Snapdragon 810 ile kafa kafaya bir performansı olduğunu da belirtmek gerek. Cat4 modeme sahip olduğunu da not edelim. 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla geliyor. MicroSD kart ile hafızası artırılabiliyor. Kamera anlamında telefon f2.2 değerinde 21.2 megapiksel arka ve f2.0 değerinde 13 megapiksel öz çekim kamerasıyla 4K video kayıt yeteneğiyle kağıt üstünde hayli güçlü duruyor. 5 inç ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Kutudan 5.0 ile çıkmaktaydı, 5.1 güncellemesini aldı. Telefonun 6.0 güncellemesi de alması bekleniyor. İhtiyacı da var, zira kullanıcılar halen yazılımsal açıdan ciddi sıkıntılar çekmekte. 2600 mAh bataryası stamina modda 2 günü görür belki, ancak normal modda 1 günü kurtarabildiğini ekleyeyim. IP68 sertifikasıyla gelen telefonun tam incelemesini sitemizde bulabilirsiniz yine. Bir ucuz bir pahalı şeklinde ilerledik. Şimdi sırada Kaspersky V9 var. Kaspersky V9 çıktığı dönemlerde 1200 TL civar bir fiyatlandırmaya sahipti. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 809 lira civarında. MediaTek'in 1.5 GHz hızında çalışan 8 adet Cortex A6 çekirdeğinden oluşan MT6752 M'inden güç alan telefon 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya sahip. Cat4 modemle geliyor ve micro SD kart yuvası ile hafızası artırılabiliyor. 5 inç ekranda 720p çözünürlük sunan telefon AMOLED panele sahip. Renkler gayet canlı. 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel öz çekim kamerasıyla ortalamanın üstünde performans gösteren bir kamera paketine de sahip. Malzeme kalitesi hayli yüksek ve 6.4 mm inceliğindeki alüminyum kasada 2520 mAh batarya bulunuyor ve günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Android 5.1.1 ile kutusundan çıkıyor ve henüz 6.0 güncellemesi hakkında bir bilgi yok. 5S'in yerine tercih edilebilecek uygun fiyatlı bir çözüm Huawei V9. Tam incelemesini sitemizde bulabilirsiniz yine. Kompaktlığı açısından Z5 kompaktı da düşünmedim değil. 4.6 inç ekranıyla iyi bir aday, ancak 5S ile aralarında bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla yaklaşık 600 lira fark var. Aradaki fark zamanla kapanır, bunu zaman gösterecek, ama olur da fiyatı düşerse abisi Z5'in donanımlarına sahip Z5 Compact da tercih edilebilir. Genel olarak fiyat segmentinde 4.5G'nin tam potansiyelinden faydalanabilecek modemli bir telefon da yok, bunu not edelim. Mesela Turkcell'in 4.5G'nde sunduğu potansiyel indirimi hızı 375 megabit bölü saniye iken Cat4 modemler maksimum 150 megabit bölü saniye destekliyorlar. iPhone 5S boyutu anlamında birkaç sene öncesinden kalmış bir telefon olarak görünebilir, ancak performansı ve sunduklarıyla pek de öyle demiyor aslında. Kaliteli alüminyum malzemesi, hayli kompakt yapısı, parmak izi okuyucusu, hala güncellenen, her zaman hızlı değil ama seri kalmayı başarabilen iOS işletim sistemi, En azından sosyal ortam paylaşımları için tatminkar kamera paketiyle iPhone 5S hala tercih edilebilir. Tabi telefonu tek elle kullanabilmeye ve kompaktlığına sevdalıysanız iOS işletim sistemi de bir tercih faktörü olabilir gerçi. iPhone 5S'i tercih edecekseniz eğer batarya tarafında aktardığım deneyimlerimi mutlaka gözden geçirin. Bu şeyleri sevdalı değilseniz aynı fiyata daha güçlü seçenekler, daha düşük fiyatta benzer seçenekler bulabilmek mümkün gördüğünüz üzere. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.